Her şey çok iyi başladı dedi Geri. Burada buluştuk, birer içki içtik. Tam evden çıkarken sana bir telefon geldi. Telefonda ne konuştuğunu anlayamadık ama kafan çok bozulmuş olmalı. Bir parmak viskiyi diktin aceleyle, öyle çıktık evden. Çok suskundun. Tiyatrodan sonra lokantada içtin de içtin. Bir ağladın, bir güldün. Sarhoş oldun. Hiç anlamak istemedin telefonda sana söylenenleri. Biz de seni üzmemek için üstelemedik. Seni eve ben getirdim. Evde daha da içtin, ağladın. Türkçe homurdandın, sonra da kanepede sızdın. Uyandırmadım seni bir türlü. Seni soydum, üstünü örttüm. Ben de mecburen senin yatağında yattım. Beni sen soydun, öyle mi? Ayakkabılarını ve elbiseni çıkardım. Sen! Ben çıkardıysam ne fark eder sanki, der gibilerden yüzüme bakıyor ve gazeteyi uzatıyor bana. Göz atmak ister misin? Belki Türkiye ile ilgili haber vardır. Çay var mı diye soruyorum. Sanki Geri benim uşağım. Var diyor Geri. Suyu ısıtıyorum, biraz bekle. Çarşıdan döndüğünde gazetenin altına bir küçük kutu süt saklayıp mutfağa götürdüğü kaçmadı gözümden. Ama artık hiçbir mecburiyeti yokken bana yardımcı olmaya çalışan bu adamla itişmekten vazgeçiyorum. İyiliğimden değil, çok yorgun olduğum için. Geri bir tepsiyle karşımda şimdi. Benim çayıma bir dilim limon koymuş, kendininkine bir damla süt damlatmış. Görmemezlikten geliyorum. Tepsiyi dizlerime bırakıp kendi fincanını eline alıyor. Ayla diyor. Bu dünyada eşini aldatmayan ne bir kadın ne de bir erkek vardır. Fiilen olmasa bile hayallerinde mutlaka sevişir insanlar başka biriyle. Bu işi büyütme lütfen. Niye bunları söylemeye gerek gördün ki? Ben ayrılalı onca zaman oldu üstelik. Onca zaman olmasına karşın ayrılma nedeninin seni hala rahatsız ettiğini biliyorum. Oysa ne kadar saçma buna takılıp kalman. Saçmalama. Ben o defteri kapatalı bir yıl geçti. Öyleyse neydi dün akşamki halin? Acaba kısa bir süre için yardım istesen bir psikologdan? Yanıtlamıyorum. Dün gece fena dağıttığımın farkındayım. Ama neden dağıttığımı bilemiyorum. Kafamda bir blok oluştu. Geri ile dün geceki davranış nedenlerimin münakaşasını yapacak değilim. Ama onun varsaydığı neden doğru değil. Çoktan unuttum ben o işi. Onardım yüreğimi. Kendime yeni bir hayat kurdum başka bir ülkede. Bitti gitti. Tanrım, neydi dün gece beni mahveden? Bu adam çıkıp gitse, beni rahat bıraksa, düşünmeye vakit bulsam, belki taşlar yerli yerine oturacak. Hiç konuşmadan pırasanın kucağıma bıraktığı tepsinin üzerinde kahvaltımı ediyorum fincanına baktığımı görünce. Kusura bakma ama ben ne Türk'üm ne de Rus. Çayımı sütsüz içmem diyor. Fatih'in süt duasının hiçbir faydası olmamıştı. Yıkılan yuvanın toplanmasına. İçime ferahlık da vermemişti. Fatih ve Zehra kendilerini tatmin etmişlerdi yalnızca. Ellerinden gelen her şeyi yapmak istiyorlardı. Biraz benim için, biraz da Zehra için. Bu ev kapanırsa nereye gidebilirdi ki Zehra? 10 yıl önce buraya gelmek için terk ettiği şarapçı ve dayakçı babasının kondusuna mı? Bu dualardan medet umuyorsun. Bir tas süt de kızın için kaynat, iyi bir kocaya gitsin demiştim. Kocanın iyisi olmaz zatı de ben gönlü kırılacak diye korkarım demişti. O doktor almaz benim kızımı. Neyin nesi olduğunu anlayınca gor gider. Senin kızın akıllı, terbiyeli, okumuş, güzel bir kız demiştim demesine de babaannemin lafları ötüşüp duruyordu kafamda. Bu kıza iyilik değil kötülük yapıyorsunuz. Davul dengi dengine vurur. Sonunda işin içinden nasıl çıkacaksınız bakalım demişti babaannem. Kader insanın değiştiremeyeceği bir olgu değildir demiştim bilgiç bilgiç. İnsan okursa, bilinçlenirse sınıfta atlar. Ben 10 yılımı vermiştim Zehra'yı eğitmeye. Kendine her sunulanı susuz kalmış çiçek gibi tüm hücreleriyle emmişti adeta kız. Şimdi ise anası karşıma geçmiş, "Doktor onu almaz, her horoz çöplüğünde eşinmeli," diyordu. Çöplüğünde eşinecekse yazık değil miydi bunca emeğe? İç bakalım sütlü çayını süt adam. Sonra da, "Madem seni kızdırıp üstüme sıçratmakta çaresiz kalıyorum, kendiliğinden yıkıl git karşımdan. Şimdi şurada bir Türk dursaydı, bunca hakareti dinleseydi, küt parmaklı elleriyle boğazımı sıkıp, ben deli miyim, neyim, nereden takılıp kaldım bu cinayet işleyen Türk ayısı imgesine? Sanki ömrüm boyunca dayak yemişim ya da öldürülmek üzere boğazım sıkılmış gibiydi. Neler var aklımın derin labirentlerinde. O iş olmadı. Beni bizim mahallede isteyen biri var. Babamla ağabeyim çok ısrar ediyorlar. Ben hiç istemiyorum ama herhalde en doğrusu evet demek," diye yazmıştı Zehra. Çocuğumu okuluna yerleştiriyordum. Kendime ev ve iş arıyordum. Aldatılmış olmanın verdiği aşağılık duyguyu, "Beni de isteyenler var işte," gibisinden ucuz bir yöntemle tamir etmek hatasına düştüğüm için ha babam sevgili değiştiriyordum. Çok mutsuz ve meşguldüm. Zehra'nın mektubunu okuduğumda babaannemin sözleri çınlamıştı kulaklarımda. "Davul dengi dengine vurur." O iş olmamıştı. Doktor almamıştı Zehra'yı. Onun da gönlü kırık, artık benimki gibi. Ben kendi kocasını arkadaşına kaptıran, evvel zamanlara ait babaannem kadar bile ileri görüşü olamayan aptal ben. Ne aklı verecektim ki Zehra'ya? Hayatını yapıyorum diye karma karışık ettiğim, sınıf atlatıyorum diye böbürlenirken kondusuna geri döndürdüğüm, kırık İngilizcesini bile kurtuluş nedeni sandığım Zehra, zavallı kumral kuşum benim. Annem Fatih'in verdiği bir fotoğrafı postalamıştı. Zehra'nın mektubundan birkaç ay sonra. Beyaz gelinliğinin beline kırmızı kurdele bağlamıştı Zehra. Sıkma başlıydı. Ela gözleri hüzünlü, durgun göller gibiydi. Kocası yoktu yanında. Kocası günaha girmemek için resim çektirmezmiş diye yazmış annem. Fotoğrafı değerli ablama nikah hatırası diye imzalamıştı sıkma baş gelin. Göz pınarlarıma biriken yaşlar biberle harmanlanmış gibi gözlerimi yakarak düşmüşlerdi yanaklarıma. Orada olabilseydim, bu kızın elinden tutabilseydim. Fatih, "Her horoz kendi çöplüğünde eşinir," demişti. Anneme telefon etmiş, biri benden, biri oğlumdan 2 altın bilezik ve bir miktar para yollamasını rica etmiştim. Evine alacağı fırın ya da buzdolabı bizden olsun diye. Sanki büyük bir suçum vardı ve hediyemi bol tutarak bu suçu hafifletecektim. Oysa hiç hafiflemedi yüreğimdeki suçluluk duygusu. Hayatımın ikinci fiyaskosu öylesine acı veriyordu ki, onu da birincisi gibi hepten unutmaya, anılara gömmeye karar vermiştim. "Daldın," dedi pırasa. "Hiç kızmıyor, hiç alınmıyor. Beni hoş tutmak için her şeye razı. Benimse içimde nedenini bilmediğim canavarca duygular var. Bu adama hakaretler yağdırmak, onu dövmek, canını acıtmak istiyorum." Çalan telefona ikimiz birden koşup çarpışıyoruz. Ben ondan önce yakalarken ahizeyi, "Unuttun mu? Burası benim evim. Dolayısıyla telefon da banadır," diyorum. Telefonu açma telaşının aslında beni korumak için olduğunu bildiğim halde. Dün tam evden çıkmadan önce gelen telefonla fenalaştığımı bildiğinden bu kez telefonu o açmak istiyor ilk. Bir an bir minnet duygusu yüreğimi yoklayıp geçiyor. "Alo," diyorum. Koşuşturmanın etkisiyle biraz nefes nefese. "Seni merak ettim," diyor annem. "Ta İstanbul'dan. Dün akşam çok bozuktu sesin. Sana o haberi vermek istemezdim ama sonra kızardın bana niye söylemedin diye. Nasılsın? Gece uyuyabildin mi? Toparlandın mı biraz? Daha başka şeyler de söylüyor ama ben duymuyorum." Çocukken üstü binbir renkli bir topacım vardı. Tepesinde kola basa basa ivme kazandırınca vınlayarak hızla dönerdi. Bir beyaz leke haline gelir, üstündeki renkler, resimler silinir, görünmez olur. Yerde bir iki karışıklık, bir tayfunmuş gibi hızla, hızla eserdi. Derken hızı azaldıkça vınlaması da azalır, takır tukur sesler çıkarmaya başlar, renkleri ve desenleri yavaş yavaş belirir, belirir, sonunda dıngıl dungul yuvarlanır, bir yanına devrilip kalırdı topaç. Vınlayan beyaz lekenin hızı azalırken bin bir resim geçiyor gözümün önünden. Evime 13 yaşlarında getirilen beyaz yüzlü, ela gözlü can bir kız çocuğu, elimde şekillenen varlık, okumayı söküşü, okul kapılarında imtihan çıkışlarını beklerken içi ışıl ışıl pırıltılı gözleriyle koşarak gelişi, ilk naylon çorabını, topuklu ayakkabılarını giyişi, okul önlüklü hemşire üniformalı Zehra, İngilizce kursuna giden Zehra, kaderine baş kaldıran Zehra, ilk aşkını yaşayan Zehra, ilk gönül yarasını başı yukarıda taşıyan onurlu Zehra, sıkma başlı gelin, değerli ablama nikah hatırası. Dangıl dungul yuvarlanıp düşüyor renkli resimleriyle topaç, telefon da elimden düşmüş. Şimdi avaz avaz geriye bağırıyorum, kocası Zehra'yı bıçaklayarak öldürmüş diyorum. Dah etmiş bıçağı, dah etmiş bıçağı, boynuna, kalbine, midesine, orasına, burasına, her yerine, dah, dah, dah. Dar zamanlar. İtiraf etmek istediğin daha başka yalanlar da var mı diye sordu Ahmet. Sesimin titremesine engel olmaya çalışarak ben sana hiç yalan söylemedim dedim. Ablanın ablan, yeğeninin yeğenin, evinin de asıl evin olmadığını şimdi öğreniyorum ve sen bana sana yalan söylemedim diyebiliyorsun. Orası benim evimdi. Ben orada büyüdüm dedim. Sesim zar zor duyuluyordu. İçimde giderek büyüyen bir canavar vardı. Canımı acıtan canavar sanki birden göğsümden fırlayıp pat diye kucağıma düşecekti. Öyle derdi o, yani ablam. Yalan giderek büyüyen bir canavara dönüşür. Dallanır, budaklanır, içinden taşar. Sakın yalan söyleme. Gözlerim pınarlarında biber ekilmiş gibi yanıyor. Ağlamamak için dişlerimi sıkıyorum. Kalender tepesinin ucunda denize karşı park etmiş bir arabanın içindeydik. Boğazın pembe saati dediği bu olmalıydı ablamın. İşte yine ablam diyordum, 10 yıldır yaptığım gibi. Ona başka türlü hitap etmesini bilmiyordum. Sadece tek bir kere o evdeki ilk günümde annem çok sıkı tembihlemiş olduğu için ağzımın içinde geveleyerek hanımefendi demiştim. Bu sözü benim çocuk ağzımdan duyunca bir gülümseme yayılmıştı güzel yüzüne. Sen en iyisi bana abla de emi demişti. Annem hanımefendi dememi söyledi, yoksa büyük anneniz çok kızarmış. Burası benim evim küçük kız, büyük annemin değil. Anneme ve ona öyle hitap edersin, bana abla de demişti. Ahmet 4. sigarayı söndürüp 5.'yi yaktı. Arabanın içinde dumandan göz gözü görmüyordu. Cehennem de böyle olmalıydı. Dar, dumanlı, sıkıntılı ve korkunç, acı veren. Niye sakladın bunca zamandır gerçeği benden? Niyetim yalan söylemek değildi. Sadece senin yanıldığını düzeltemedim Ahmet. Evet, hatalıyım. Ama bir gün zamanı geldiğinde nasılsa söyleyecektim. Ne zaman, iş işten geçtikten sonra mı? Camı aralayıp sigarasını fırlattı aşağı doğru. Maçka'daki apartmanın benim evim ve orada yaşayanların da benim ailem olmadığını dün gece öğrendi. Bugün hesap soruyordu o evde büyüyen hizmetçi kıza. Beni evin kızı sanıyordu. Bu yanlışı düzeltmemiştim. Aslında yanlış da değildi. O evin kızıydım ben. Eve adımımı attığım andan itibaren ailenin bir ferdi olmuştum. Horlanmamış, itilip kakılmamıştım. Ablam bana pembe perdeli bir oda hazırlamış, tepeden tırnağa yeni giysiler almıştı. Özel öğretmenler tutup imtihanlara hazırlatmış ve beni sınıf atlatarak yaşamımın sınıfına, ortaokula sokmuştu. Evde misafir olmadığı zamanlar yemeğe onlarla aynı sofrada oturuyordum. Yurt içinde ve dışında tatillere hep birlikte gidiyorduk. Belki ben Emre'ye göz kulak olmak için götürülüyordum ama dışarıdan bakanlar için gerçek bir abladan farkım yoktu. Biraz değil, çok iyi de kayak öğrenmiştim bu sayede. Zaten evdeki bütün işim küçük Emre ile meşgul olmaktı. İlk yıllar ona akşamları sokağa çıktığında Emre'yi beklemiş, gündüzleri onu parka götürmüş, yemeğini yedirmiş ve ona masal okumuştum. Tıpkı bir gerçek ablanın kardeşine yapacağı gibi. Çocuk büyüdükçe benim de işlerim azalmış, derslerim çoğalmıştı. Arada sırada bir işin ucundan tutsam da ablam derslerimi ihmal etmemi istemiyor, bana iş yaptırtmıyordu. Bu nedenle annem eskisinden daha sık geliyordu temizliğe ve yemek yapmaya. Babamı ise 15 günde bir ancak onların evine gidince görüyordum. Onların evine. Orası onların eviydi, burası benim evim. Ben bu ailenin eseri ve bu ailenin ferdiydim. Yüreğim sevinç, sevgi, minnet ve umut doluydu. Doğruyu nasıl söyleyeceğim Ahmet'e demiştim ablama. Göğsünü gere gere söyleyeceksin demişti. Sen ailenin olduğu kadar bizim de kızımızsın. Bizim evimizde büyüdün, geliştin. Zeki ve çalışkan olduğun için parlak notlarla liseyi bitirdin. Akıllı olduğun için birinci sınıf bir ameliyathane hemşiresi oldun. Mesleğin var, lisanın var, görgün var, güzelsin, iyi huylusun. Daha ne olacakmışsın? Ahmet'in anası babası sarayda mı doğmuşlar? İnanmıştım ona. Tam yüreğimle inanmak istemiştim. Yine de bir türlü dilim varmıyordu Ahmet'e. Beni arabasıyla almaya geldiğinde balkondan bize el sallayan genç kadının ablam olmadığını söylemeye. Ablan çok hoş demişti bir keresinde. O benim ablam değil, o benim ablam değil. Bu sözler sadece yüreğimden geçiyor, dudaklarımdan dökülemiyordu bir türlü. Ailenle tanışmak istiyorum dediğinde bir yıla yakındır tüm ameliyatlarda yanında bulunmuştum. Alnından terini ben silmiş, avucuna makasları, bistürileri ben vermiştim. Son sınava çalışırken elimde kalın tıp kitapları ben takip etmiştim doğrularını. Arkadaşımdı, bir türlü meslektaşımdı. Sevgilimdi Ahmet. Arabanın içindeki cehennem sıcağı yerini buz gibi bir soğuk havaya bırakmıştı. Az önce yanıyorken şimdi donuyordum. Buzullar sarkıyordu her bir yanımızdan. Hiç konuşmuyorduk. Birbirimize bakmadan öylece oturuyorduk yan yana. Bu araba yavaş yavaş kaysa uçurumun ucuna doğru, bayır aşağı, gitgide hızlanarak inse ve denize yuvarlansa. Dört bir yanımızda köpürürken sular, mezgitler, kofanalar göz kırpsalar bana. Denizin derinliklerine doğru süzüle süzüle gitsek. Deniz kızlarının masallarda yaşadığı o diyarı bulsak. Arabanın camından süzülüp hiçbir deniz kızının anne, çocuk, abla ya da kardeş olamayacağı bir masalda denize sadece bir kız olarak gelivermiş, balık kuyruklu, çıplak göğüslü, uzun saçlı yaratıkların arasına karışsam diye düşünüyordum. Çalıştırdı arabayı Ahmet. Hiç konuşmadan yollandık Beşiktaş'a doğru. Gözlerim yola dikili. Hiçbir şey görmeden bakıyorum. Evin önüne gelmiş olmalıyız ki durdurdu arabayı. Kontağı kapatmadı her zaman yaptığı gibi. Bu kez vedalaşmadan önce bir gün sonrasına ait programımızı yapmayacaktık anlaşılan. Hiç konuşmadan inmemi bekledi, indim. İçimde küçük bir ümitle pencereye eğilip tık tık vurdum cama. Yarın seni bekleyeyim mi nöbetten sonra? Bakarız. Gitti. Gazladı gitti. Sallamak için kaldırdığım elim yanıma düştü. Ne demekti acaba bu bakarız? Erol Bey de böyle demişti bana. Ablam Emre ile Londra'ya gittikten sonra annem yüzünü kızdırıp Erol Bey Zehra ne olacak şimdi demişti. Sanki benim dilim yokmuş gibi cahil anneme sorduruyordum can alıcı soruyu. Yüreğim ağzımda beklemiştim. Önce uzunca bir sessizlik, sonra tek bir söz. Bakarız. Ben bu adamı neden sevmemiştim ablamı sevdiğim gibi? Oysa o da her zaman iyi davranmıştı bana. Tuhaf bir seziyle geleceğe ilişkin bir korkuyu hep duydum yüreğimde. Sanki hep o güne hazırlandım için için ürpererek. Ve o gün nihayet 10 yıl sonra geldi. Hastaneye gitmeden kahvaltı masasını toplayıp mutfağa taşımış, ablamın odasına Nescafe'sini götürüp başucuna bırakmıştım. Dur, hemen çıkma dedi. Bembeyazdı yüzü. Elleri titriyordu hafifçe. Zehra, Erol ve ben boşanmaya karar verdik. Bir dikenli çalı gibi çatlak ve kuruydu sesi. Birden ne kadar zayıflamış olduğunu fark ettim. Abla, yaz sonu ben Emre'yi Londra'da bir yatılı okula yazdıracağım. Ben de bir süre orada kalmaya kararlıyım. Seni? Sözünü kestim. Abla neden? Ağlamaya başladım. İnsanlar genelde tek bir nedenle boşanır. Olağan şeylerdir bunlar. Onun için mi yoktu ne zamandır? Ben onu iş seyahatinde sanıyordum. Zehra, evi boşaltmayacağım. O burada kaldığı sürece sen de kalabilirsin. Ama sanırım daha küçük bir eve taşınmak istiyor. O zamana kadar bir şeyler ayarlarız. Sakın üzülme, Emi. Kim bilir, belki de gelin etmiş oluruz seni. Ben hıçkırarak ağlıyordum kollarında. Yapma böyle, toparlan. Emre'ye anlatırken güçlü olmalıyız ikimiz de. Onun yüzü de sırılsıklandı yaşlardan. Ama o benim gibi avaz avaz ağlamıyordu. Ablam avaz avaz ağladığı dönemi bana hiç fark ettirmeden ben ilk aşkımın kanatlarıyla havalanırken yaşamış olmalıydı. Bir süre sonra gözyaşları akamaz olur. İnsanın içi de dışı da kururmuş. İstese de ağlayamazmış artık. Ben de öğrendim. İyi biliyorum bunu. Eve girip çıkanların dedikodularına kulak kesildim. Sormasam da ne olup bittiğini öğrenmek zor değildi evde konuşulanlardan. Ablamın annesi zaten saklamıyordu hiçbir şeyi. Bir başka kadın. Tanrım, Erol Bey delirmiş olmalıydı. Nazar değmişti mutlaka bu aileye. Çırpınıyordum bir şeyler yapabilmek için. Annemin mahallesinde kadınlar vardı kurşun döken, dualar okuyan. Annem benden de şaşkındı aslında. Durmadan şimdi sana ne olacak diye soruyordu. Bütün annelerin dertleri önce kendi çocuklarıydı. Her anne önce kendininkini düşünüyordu nedense. Ablamın annesinin üzüntüsünü anlıyordum da benimkine de ne oluyordu. O sıralar benim ne olacağım o kadar önemsizdi ki. Mahallesinde öğrenip de Maçka'da uyguladığı tüm duaları, kurşun dökmeleri, ondan çok benim için yaptığının farkındaydım. Başına kalacağım diye korkuyor olmalıydı bencil kadın. Erol Bey, servisteki diğer iki hemşire arkadaşım ile birlikte uygun bir eve çıktığım takdirde gerekli peşinatı, hatta bir iki aylık kirayı da ödeyeceğini söylemişti anneme. Eve dönersen gece nöbetlerine kalamazsın. Mahalleli anlamaz gece nöbetleri filan. Tefe koyar, çalar seni. Baban da yapmadığını bırakmaz. Daha ne diyeyim? Anla işte, demişti annem. Horoz kendi çöplüğünde eşinmeli derler ama sen başka diyarın kuşu oldun kızım, artık yuvaya dönemezsin. Anne, şu K'ları G diye söylemesene, kaç yıldır İstanbul'dasın demiştim. Cahil kadın diye düşünmüştüm. Oysa hepimizden akıllıymış o. Dünyadaki kadınların en akıllısı sandığım ablamdan bile akıllıymış. Doğruyu bir tek o bilmiş. Her horoz kendi çöplüğünde eşinirmiş gerçekten. Ahmet'in beni Maçka'daki evin kapısında bırakıp çekip gittiği günden sonra pek az görebilmiştim onu. Ertesi gün son ameliyattan çıkarken bekleyeyim mi seni diye sormuştum. Bekleme, sen git, bu gece işim var. Konuşmamız lazım, sana anlatmam gereken şeyler var. Yeni yalanlar mı? Üstüne varmamıştım. Ablam zaman en büyük ilaçtır derdi hep. Benim kızlarla ev tutmamın haftasında başka bir hastaneye naklimi istemişti Ahmet. Arkadaşlarımla yeni eve taşınma sevincim kursağımda kalmıştı. Çok derin ve karanlık bir kuyunun dibine doğru hızla düşüyordum. Sesleri ayrıştıramıyordum. Kulaklarımda sadece bir uğultu vardı. Son hatırlayabildiğim şey annemin hanıma haber edelim sözüydü. Avaz avaz bağırdığımı da hatırlıyorum, hayal meyal. Sakın ha, rahat bırakın onu. Anne, beni birazcık seviyorsan onu rahat bırak. Sakın haber yollama. Kendi derdi kendine yetiyor. Annemin tamam tamam parçalama kendini, haber etmem diyen sesi ve sonrası karanlık. Derin bir uykudaydım. Annemin sarı güllü basma yatak örtüsünün üzerinde yatıyorum upuzun. Bir lokmacık olsun at ağzına. Oh benim gülüm diyor annem, kaşığı dudaklarımın arasına iliştirirken. Günlerdir ağzına hiçbir şey koymadın, ayağını öpeyim, bir lokmacık ye. K'ları G değil de K gibi söylemeye zorluyor kendini. Sonra kızlar gelip gidiyorlar gruplar halinde. Sen olmayınca yerine başkasını aldık diyor birisi. İyileşince kararını verirsen bir köşeye bir yatak da senin için yerleştiriveririz. İlaçlarını her gün muntazam al ki bir an önce iyileş diyor bir diğeri. Ağzıma tatlı kaşığıyla bir şurup akıtırken. O kör olasıca derken annem, hemşire üniformalı kız, sırası değil teyze diye lafını kesiyor annemin. Sensiz neşesi kaçtı servisin. Çabucak toparlan da dön diyor bir başkası.